Mısra-i Berceste. Çok Üşümek, Turgut Uyar. Bir kalır, uzun resimlerde anısı sakallarımızın, urban içinde üşüyüp üşüyüp kaldığımızın. Bir kalır, yanık yağlar kokusu şehirlerde, uzun nehirlere binip uzaklaşmadıkça. Bir kalır, yabancı yataklarda o oteller, meydanlar, heykeller sizin olmadığınız o her yer. O çok yalınç, gerçekli gelip gitmeler. Bir kalır, uzun duvarlar ve onların dipleri. Bir kalır, yılgın adamların hep evet dedikleri. Çok üşürdük, hep üşürdük. Üşümek de bütün yaşadığımız. Üşürdü ellerimiz, aşkımız, sonsuz uzun sakallarımız. Tükenir, dağınık diriliği kaşıntımızın bir gün. Bir kalır, uzun kitaplarda anısı çok üşüdüğümüzün.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz, Mısra-i Berceste'ye hoş geldiniz. Yapımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Mehmet Kasar ve mikrofonda ben İpek Önder. Hepinizi sevgiyle selamlayarak başlıyoruz. Modern Türk şiirinin önemli şairlerinden Turgut Uyar'ın Tütünler Islak isimli kitabını ele alacağız. Konuğumuz şair ve yazar Osman Özbahçe ile birlikteyiz. Hoş geldiniz değerli hocam.
Hoş bulduk.
Turgut Uyar'ın Tütünler Islak kitabındaki ilk şiiri olan Çok Üşümek şiirini dinleyerek başladık. Tütünler Islak isimli şiir kitabının Turgut Uyar'ın şiir anlayışındaki yeri nedir? Söyleşimize bu noktadan başlayarak başlayalım isterseniz.
Evet. Tütünler Islak, Turgut Uyar'ın tabiri caizse Turgut Uyar olduktan sonra çıkardığı bir kitap. Turgut Uyar'ın Turgut Uyar olduktan sonra çıkardığı bir kitap dediğimize göre Turgut Uyar bildiğimiz anlamıyla ne zaman Turgut Uyar oldu? Dünyanın en güzel Arabistanıyla. Turgut Uyar Türk şiirine bir yarışma programıyla giriyor. Nurullah Ataç'ın "Ben zarımı Turgut Uyar'dan tarafa atıyorum" şeklinde ünlü bir cümlesi var. Arzihal ilk kitabı, Türkiye'm ikinci kitabı. Fakat 50'li yıllarda ikinci yeni patladıktan sonra şiir anlayışını değiştiriyor. Bizim Dünyanın En Güzel Arabistan'ı başlığı altında okuduğumuz şiirleri yazıyor.
Sene 1959.
Evet. Bu kitaptan sonra çıkan bir kitap işte Tütünler Islak. Tabiri caizse Turgut Uyar'ın iyice ustalaştığı, şiirini bütünüyle mükemmelleştirdiği bir kitap Tütünler Islak. İsmet Özel'in söyleşilerinden birinde bir vesileyle Tütünler Islak için kurduğu şöyle bir cümle var. Tütünler Islak çıktığı zaman diyor, karşılaştığım herkes Tütünler Islak'tan mükemmel bir şiir kitabı, harika bir kitap. Yani birinci sınıf bir iş, kaliteli, üst seviye bir iş anlamında bahsediyordu. Herkes bunu söylüyordu ama diyordu İsmet Özel, o yıllarda hiç kimse Tütünler Islak işte çok iyi bir kitap anlamında bir yazı yazmadı. Bu işe soyunmadı çünkü birinci sınıf son derece kaliteli bir iş. İnsanlar genellikle böyle işlerle uğraşmaya cesaret edemiyorlar. Daha kendilerinden aşağı seviyedeki işlerle uğraşıyorlar. Çünkü orada ahkam kesebiliyorlar. İşte şöyle yapsaydı, böyle yapsaydı şeklinde konuşabiliyorlar. Fakat Tütünler ıslakla ilgili olarak mükemmel birinci sınıf bir iş olmasına rağmen ve bunu herkesin sözlü beyan etmesine rağmen yazılı olarak hiç kimse tütünler ıslakla uğraşmadı diyordu. İsmet Özel şimdi herhangi bir şair değil. Türk şiirinin en büyük şairlerinden birisi. Tütünler ıslığa ilişkin böylesine övgü cümleleri kurması anlamlı. Turgut Uyar tütünler ıslakla benim şahsi kanaatim dünyanın en güzel Arabistan'ında elde ettiği şiiri mükemmelleştirmiştir.
Taçlandırmış, bir
evet,
noktaya taşımış.
Yani öyle söylenebilir. Ben dünyanın en güzel Arabistan'ına Turgut Uyar'ın en iyi kitabı gözüyle bakıyorum. Fakat teknik olarak belki Tütünler Islak daha iyi bir kitap denilebilir. Fakat biz teknik ve içerik olarak dünyanın en güzel Arabistan'ını çok güçlü bir kitaptır. Dolu dizgin bir kitaptır. Bunun peşinden gelen Tütünler Islak tabir caizse dünyanın en güzel Arabistan'ını bir savaşa benzettiğimizde savaş sonu manzaralar veya işte dünyanın en güzel Arabistan'ının hatıraları veya oradan kalanlar gibi algılıyorum her zaman. Dünyanın en güzel Arabistan'ında genç, savaşçı, yaşama aşkıyla dolu bir kişi vardır. Tütünler ıslak da biraz daha yaşlı. Mesela saçları dökülmüş bir adam gibi bir mısra var Tütünler ıslakta. İşte kırlaşmış, saçları dökülmüş. Biraz daha böyle tecrübelerine yaslanan bir kişilik konuşan özne vardır. Tabii biz Tütünler Islak kitabını teknik açıdan, şiir açısından baktığımızda Turgut Uyar'ın şiir anlayışındaki yeri nedir gibi bir soruyu cevaplarken elde ettiği, bulduğu bir şiiri mükemmelleştirdi. Bunun örneğini verdi bize diyebiliriz.
Evet. Turgut Uyar'ın Tütünler Islak şiir kitabından yola çıkarsak hayatı, toplumu ve geleceği ele alış biçimi nasıl olmuştur?
Evet.
Bu noktadan itibaren değerlendirir
misiniz? Bu aslında çok zor bir soru İpek Hanım. Bu bizim modern şiirimizin temel sorunsalı gibi bir şey. Nasıl? Örneğin biz Turgut Uyar şiirini baştan sona okuduğumuzda bu sorunuz çerçevesinde şöyle söyleyeceğiz. İnsanı varoluş yani bu dünyada bulunuş ve kendini algılayış açısından en temelden ele alan, buradaki sorunları gören ve bu sorunlar karşısında kendini çıkmazda gören bir şairden bahsedeceğiz. Fakat aynı sorunu modern şiirimizin büyük şairleri yani Ece Ayhan'da, Edip Cansever'de, belirli ölçüde Cemal Süreya'da görebiliriz. Burada Edip Cansever Çağrılmayan Yakup yaptık örneğin. Hemen onu hatırladım. Edip Cansever çerçevesinde ne gelir elimizden insan olmaktan başka gibi bir cümle hatırlıyoruz örneğin. Çağrılmayan Yakup'ta da nasıl bir manzara vardı? Yalnız, toplumla uyuşamayan, bütünleşemeyen, hatta toplumu kurbağalar kelimesiyle tanımlayan bir kişilik söz konusuydu. O şiirde sık geçen kurbağalar kelimesinden dolayı biz toplumu küçümsediğini hatta nefret ettiğini bile düşünebiliriz. Benzer bir yaklaşım ikinci yenideki birçok şairde vardır. Mesela Turgut Uyar'da da yine Tütünler Islak kitabında geçen bir mısrası var. Ey bilene bilene tükenen bıçak diye. Bilene bilene tükenen bıçak yani yaşaya yaşaya ölüp gitmek gibi bir sonuç. Fakat yaşadığın için güzelsin diyor Turgut Uyar örneğin. Yaşıyor olmaktan başka somut bir öneri yok. Mesela bütün övgüler sana. Her şeyim yani yapıp ettiğim her şey sana. Ne bu sana? İnsan ve yaşıyor olmak. Karakoç daha 1950'li yıllarda bu tespiti yapıyor ve bunu bir açmaz olarak şairlerin değerlendirmesi gereken bir sorun olarak önlerine bir mesele olarak koyuyor. Salt yaşamanın şiiri diyor mesela o dönemde yazılan şiire ve bir öneride bulunuyor. Hükümler Mecellesi diyor yani değerler manzumesi diyor. Yani insan tamam kendini kavradı işte yaşıyor hayat güzel Fakat yani bunu düzenleyen, çekip çeviren veya biçimleyen, bir istikamet doğrultu sağlayan bir değerler manzumesi olması lazım. Yoksa hayat anlamsızlaşır. Hayat anlamsızlaşır demişken, bizim modern şiirimizde örneğin hayatın anlamsızlığı, insanın bu hayat içerisindeki anlamsızlığı ve bu çerçevede ölüm ve intihar en çok işlenen konulardan birisidir. Buradan bir çıkış yolu anlamında bu hükümler mecellesi veya değerler manzumesi dediğimiz bütünlüğün bir anlamı olur. Turgut Uyar'da mesela şu sorunun cevabı: İnsanı ve hayatı en temele inerek kavradınız. Buradaki açmazı, sorunları gördünüz. Bu çıkmazı ortaya koydunuz. Peki yaşamak için neye tutunacaksınız? Yani bu sorunun somut bir cevabı yok. Yaşamak için, hayatın ve senin anlamlı olman için neye tutunacaksın? İşte burada verilen tek cevap şiir. Turgut Uyar'da belirli ölçüde Karakoç bile dahil edilebilir buna. İkinci yeni, diğer şairlerin tek tek isimlerini sayacaktım ama Turgut Uyar konusundaki kadar kafam şu an net olmadığı için ikinci yeni diye genel anlamda konuşalım. Yaşamak için şiire tutunmuşlardır diyebilirim. Şimdi bir de böyle konuşunca şöyle bir anlam çıkıyor. Mesela Turgut Uyar, Edip Cansever işte hayat ve insan çerçevesinde şöyle şöyledir, şu şu sorunlar vardır gibi konuşunca, mesela Sezai Karakoç bundan bağımsızmış gibi algılanıyor. Beşeri sorunlar çerçevesinde hiçbir şair bağımsız değil. Sezai Karakoç'ta da toplumun, hayatın, insanın anlamsızlığına ilişkin birçok mısra var, birçok gönderme var. Ölüm ve intihar bahsi var. Fakat o diğer şairlerden, o hükümler mecellesi, değerler manzumesi dediğimiz büyük bir bütünlüğü işaret ederek, insanı o tarafa baktırarak, işte istikamet tayin ederek ayrılıyor veya buradan çıkıyor diyebiliriz.
Genel hatlarıyla aslında böyle değerlendirebiliriz ikincinin, evet, şairlerinin, evet, şiirleri. Modern kent yaşamının insanda uyandırdığı, aynen, olumsuz duyguların bir sentezidir de demek, evet, mümkün.
Evet.
Şimdi biraz da şiir kitabının adından yola çıkalım, söz edelim. Simgeler, evet, ve karşıtlıklarla örülü Tütünler Islak şiir kitabına adını veren tütün simgesi özelinde konuşacak olursak, Turgut Uyar'ın şiirlerinde tütün sözcüğünü ilk kez dünyanın en güzel Arabistan'ında yer alan Akçaburgazlı Yekta'nın mahkeme kararını aldığında söylediği mezmurdur şiirinde görüyoruz. Olumsuz bir durum olan tütünlerin ıslak olmasının simgesel karşılığı sizce nedir?
İsmet Özel'in söyleşilerinden birinde şöyle bir ifade var. Turgut Uyar diyor, 1962'de Tütünler Islak kitabını çıkardı. Turgut Uyar o tarihlerde birinci sigarası içerdi diyor. Ve gerçekten de tütünleri ıslaktı diyor. Bir gün işte tütünleri ıslak demiş İsmet Özel'e. Fakat tütünler ıslak demek bir şeyler ters gidiyor.
Olumsuz bir durumu
çağrıştırıyor. Bir şeyler yanlış demek. Aslında buradan hareketli de şiir hayat bağıntısı kurabiliriz. Ne demek şiir hayat bağıntısı kurabiliriz? Türk şiiri, Türk insanının hayatından, toplumundan farklı, bağımsız bir şiir değildir. Bütünüyle buradan kökenlenen, üretilen bir şiirdir. Toplumu ve insanı yazan bir şiirdir. Tütünler ıslak, mesela naylon kelimesini kullanırız biz sahte durumlar için. Tıpkı tütünler ıslak gibi bir ifadesi daha var Turgut Uyar'ın, fakat şu an tam hatırlayamadım. İşte naylondandı sevgiler gibi veya özellikle insanların artık büyük şehirlere akmaya başlamasından sonra yeni bir ekonomik sistem etrafında sınıflama veya gruplara ayrılma, çalışma sistemi kurulmasından sonra duyulan rahatsızlığın, yolunda gitmeyen işlerin ifadesi diyebiliriz.
Sahte ve yapay bir dünyanın karşılığı
kesinlikle
mıydı acaba?
Kesinlikle. Yani o sahtelik veya yapaylık için bizim oturup nutuk atmamıza gerek yok. Yani tütün ıslak demek yeterli. Oysa tütünün kuru olması gerekiyor. Sorun var. İşini doğru yapmıyor insanlar gibi bir anlam. Ve bu eleştiri, bir eleştiri.
Evet, şimdi değerli hocam Turgut Uyar'ın Tütünler Islak kitabından Islaklı Tütünlerle Sürünler başlıklı şiiriyle evet. devam edelim evet. söyleşimize.
Islaktı tütünlerle sürünler. Bu karanlık bir şeydi. Bu karanlık bir şeydi. Bu karanlık bir şeydi. Ne iyi. Kara bir yapıların ve ıslak sürünlerin önünde duygunluğuma bir şeylerin değindiği. Islak bir halat atarlardı boynuma. Islak, iğrenirdim. Ne iyi. Yalnızlıksız bir ıslak halat. Suları beni ıslatan. Bu boşluk kaç kez kadın, kaç kez erkek. Kirletilmiş ıslak yatakların altına gizlenerek bir ıslak kedinin yavaş yavaş tüylendiği. Bu karanlık bir şeydi. Ne iyi. Islak bir kadının etimi sevindirdiği. Bu karanlık bir şeydi. Yaşanan. Bu karanlık bir şeydi. Ne iyi. Uykumu şeyler bulandırır. Eski çuval, çuval eski kapkalın. Islak. Kaç gündür soğuk ve karanlık. Kaç gündür ıslak. Su geçer, götürür doyumsuz aklımı ağaç köklerinin bilge serinliğine. Su geçer. Bu karanlık bir şeydi. Ne iyi. Adamın ıslak tabaklarda salataları geri çevirdiği. Bütün yeşilleri geri çevirdi. Karanlık bir şeydi. Gözlerimin görmesi sonsuz tozunu giysilerin. Uykumu şeyler bulandırır. Ş, E, Y, L, E, R. Ellerim koyu bir suların içinde karanlık bir şeydi. Ne iyi. Sıkıntım ıslak ambarlardan bozuk teraziler ve tahıllar. Andırır. Ölüm tadında değil yattığımız. Bir süs, belki çocuksuz bir süs. Sabahları her şeyimizi utandırır. Bu karanlık bir şeydi. Ne iyi. Karanlık bir şey ne iyi. Bir yalvaçın sabırla ağzıma su verdiği. Bu karanlık bir şeydi. Ne iyi. Birinin durmadan ıslatarak yalnızlığını denediği, sularım toprağa aksınlar dediği. Bu karanslak bir şeydi. Ey benim yengici sıkıntım. Uzun boylu ve ıslak atların bilmem nerelerden kişnediği. Sen gitme. Sen gitme. Büyük ıslantımı besle, sen yetme. Otlar gibi kal, sülünler gibi kal, ıslak donlar gibi kal. Sen kaldıkça bu karanlık bir şey ne iyi. Sevmemek, tozlu ıslak halılara uzanmak. Eski çuval, tüyler, ırmakların çamurlar, çamurlar, çamurlar, çamurlar, çamurlar getirdiği. Sen kaldıkça ne iyi.
Tur- Turgut Uyar'ın ikinci dönem olarak adlandırılabilecek şiirlerinde ikinci yeni anlayışının etkileri görünmeye başlanır. Şairin ikinci yeni ile yakınlaşması Dünyanın En Güzel Arabistanı adlı eseriyle başlar. İkinci evet. eseri Tütünler Islak şiiriyle de devam eder. İkinci yeni etkisiyle birlikte şairin şiir anlayışı tamamen değişir ve bu değişimi şair şu sözlerle ifade eder. Kendi adıma beni yazdığım şiiri yazmayı iten neden çevremin değiştiğini görmemdi. Birdenbire kentleşen dünya, birdenbire karşılaştığım neon lambaları, büyük oteller, bir takım yeni gelişmeleri haber veren yeni durumlar beni artık Orhan Veli şiir yazmaktan kurtaramıyordu diyor şair. Hı hı. Şiir anlayışındaki bu değişim üzerine neler söylemek istersiniz?
Mesela sizin bu Turgut Uyar'dan alıntıladığınız cümlede birdenbire kentleşen dünyanın altını çizelim. Bir de beni artık Orhan Veli şiiri yazmak kurtarmıyordu diyor. Yani Turgut Uyar artık Orhan Veli ile olmazdı diyor. Neden olmazdı? Çünkü yaşadığımız mekan değişti, insanlar değişti, toplum değişti. Toplum işte siyahken beyaz oldu demiyoruz biz değişti değişti derken. Fakat ortada farklı türde ilişkiler üreten bir mekanizma var. Artık biz de bu mekanizmadan üretmeliyiz şiirimizi anlamında Turgut Uyar bir gözlem yapıyor. Beni artık Orhan Veli şiiri yazmak kurtarmıyordu cümlesine ben izninizle şöyle bir parantez açacağım. İkinci yeni şiiri bence Sezai Karakoç ve Cemal Süreya'nın başlattığı bir şiirdir. Orada da öncülük yine Sezai Karakoç'a aittir. Çünkü Karakoç dışında Cemal Süreya da dahil olmak üzere Turgut Uyar ve Edip Cansever de Orhan Veli etkisinde yani garip şiir etkisinde şiir yazıyorlardı. Orhan Veli etkisinde şiir yazıyorlardı ne demek? Ele aldıkları konuyu espriyle veya mizah ve ironi kelimelerini de hatırlatalım. Esnetiyorlardı. Yani biraz işin içine gülümseme, şaka katarak eleştiri getiriyorlardı veya ele aldıkları konuyu o şekilde ortaya koyuyorlardı. Fakat bu artık gitmiyor diyor. Bu artık bu insanı ve bu hayatı açıklamaya yetmiyor. Yani dar bir teknik olarak kalıyor. Bizim bakış açımızı genişletmemiz veya yenilememiz anlamında bir söz söylüyor Turgut Uyar. Turgut Uyar'ı da ikinci yeni şairleri içerisinde bu Orhan Veli artık beni açıklamıyordu, bana yetmiyordu cümlesini işte bu öncülük tartışmaları çerçevesinde hatırlatmak istedim. Yani kendisi söylüyor zaten ben işe Orhan Veli ile başladım, Hece ile başladım gibi Turgut Uyar. İkinci yeni içinde Turgut Uyar'ın farkı anlamında da ben işe üslupla başlamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şiir eninde sonunda kendine ait bir ritim geliştirmek, bir konuşma tarzı elde etmektir. İkinci yeni de genel anlamda daha önce yapılmayan biçimde bir konuşma tarzı getirmiştir şiirimize. Bunun için modern veya modernist şiirimiz diyoruz ikinci yeni için. Turgut Uyar da bu kuşak içerisinde yine farklılaşmıştır. Üslubuyla farklılaşmıştır. Nasıl farklılaşmıştır? Şimdi biz Turgut Uyar okuduğumuzda bazen böyle bir roman okuyormuş veya işte destan okuyormuş, çok çok çekince koyarak düz yazı okuyormuş gibi bir şeye de kapılabiliriz. Fakat Turgut Uyar çok zor bir şiiri çok kolay bir biçimde yazmıştır. Bunu ikinci yeni de Turgut Uyar gibi başaran ikinci bir şair yoktur. Ne demek bu? Mesela Turgut Uyar'ın Dünyanın En Güzel Arabistanı ve Tütünler Islak özellikle bu iki kitaptaki şiirlerini incelediğimizde bu kitaplar sanki çok büyük bir roman veya büyük bir anlatı bunun şiir biçiminde başarılması gibi gelir bize. Bunu modern şiirimizde yapabilen tek şair Turgut Uyar'dır. Bu açıdan Turgut Uyar deha çapında yani son derece orijinal bir şair. Yani biz Turgut Uyar'ın yaptığı bu işi Cemal Süreya'da, Sezai Karakoç'ta, Edip Cansever'de onlarda da böylesi anlatılar olmasına rağmen bulamıyoruz. Yani konuşur gibi çok kolay yazıyormuş gibi oysa kolay değildir. Örneğin Turgut Uyar'ın yüzeydeki bu yapısına bakarak birçok kişi Turgut Uyar şiirini yanlış değerlendirir. Mesela derler ki işte mısraları gevşek. Hayır. Turgut Uyar çok sıkı, işçiliği yüksek ve biraz önce dediğim gibi yani çok zor yapılabilecek bir şeyi adeta çok kolay bir biçimde yazmış, yapmış bir şairdir. Yani biz Turgut Uyar okurken romanı hatırlatırız, büyük anlatıları hatırlarız. Buralarda Turgut Uyar ne yapıyor? İnsanın en temel duygularını, arzularını oralardan başlayarak, temel alarak birden çok büyük bir dünya kuruyor. Oralardan dallanıp budaklanan büyük bir anlatıya dönüştürüyor şiirini. Bu açıdan gerçekten de orijinaldir. Örneğin şöyle bir mısrasını hatırlıyorum. Birden diyor, o uzak Çin bahçelerini hatırladım diyor. Yani Çin'de yapılan bahçeler diyelim veya Çin'deki bahçeler. Bunun hayatımdaki yerini bulup oraya yerleştirdim diyor. Hayatımdaki karşılığını bulup ortaya koydum diyor. Adeta bütün dünyanın veya işte bize kadar gelen birikimin hayatımdaki karşılığını, bunun yerini bulup onları oraya yerleştirdim. Yani böyle bir yapı diğer şairlerde yok.
Efendim şimdi son olarak da anlam üzerine konuşalım isterseniz. İkinci Yeni Etkisi'ndeki şiirlerinden biri olan Tütünler Islak'ta dikkat çeken unsurların başında anlamın önemli ölçüde arka plana atıldığı ve diğer kitaplara kıyasla standart dilden uzak bir dil ve çok anlamlı ifadeler kullanıldığı görülür. Dünyanın en güzel Arabistan'ında belli belirsiz ve parçalanmış bir halde olmasına rağmen yine de bir anlam katmanı varken Tütünler Islak kitabında anlam ya da temalar iyice geriye itilmiştir. Bu bakış açısının şiirde yarattığı hava nasıl olmuştur?
Evet. Şimdi elbette biz Tütünler Islağı veya Turgut Uyar'ın işte dünyanın en güzel Arabistan'ından başlayarak şiirlerini okuduğumuzda anlam konusunda somut birebir işte burada şu burada bu yapmıyoruz. Zaten modern şiir biraz buna elverişli olmayan bir şiirdir. Bize seçenekler sunan bir şiirdir. Fakat bizim modern şiirimiz son derece anlamlı. Kesinlikle anlamlı bir şiirdir. İlhan Berk'in bu anlamsızlık çerçevesindeki çıkışları Turgut Uyar'da olsun, Edip Cansever'de, Sezai Karakoç'ta, Cemal Süreya'da, Ece Ayhan'da karşılığı olmayan çıkışlardır. İlhan Berk'in anlam bahsindeki çıkışlarının bu şairlerde bence bir karşılığı yoktur. Bizi zaten şiir o anlam dediğimiz noktadan yakalar, kendine bağlar. Yani biz diyelim ki 10 tane mükemmel şiir okuruz, hepsini anlarız ama bunlardan bir tanesini çok severiz. Neden? Çünkü kendimizdeki eksiklikle veya meseleyle en çok o örtüşmüştür. Biz kendimizi ona, onu kendimize anlamla bağlarız. Anlam bahsi bence Türkiye'de şiiri algılama, eleştirme, yorumlama seviyesiyle alakalı bir mesele. Anlamsızlık bugün modern sanatta da tartışılan bir konu. Biz diyelim ki bir harf, yani okunamaz bu, öyle değil mi? Yani bir mısrayı bir harften oluşturabiliriz veya anlamsız hecelemeler yapabiliriz. Ama şiirin bütünlüğü içerisinde o bile çok anlamlı bir şeye denk geliyordur, karşılık geliyordur.
Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam katkılarınız için. Sağ olun. Efendim Mısra-i Berceste'nin bu haftalık da sonuna geldik. Yapımcımız Nilgün Yıldırım'dı. Sesimizi sizlere Mehmet Kasar ulaştırdı ve mikrofonda ben İpek Önder vardım. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mısra-i Berceste.